Ceylanlar suya indi. Fikret Otyam. 1. kaset 2. yüz. Sayfa 45. Ertesi günü öğle üzeri yeni bir haber geldi. Bu başka bir zararlı sürü. Süne diyorlar. Hamam böceği gibi pis bir böcek. Bunlar da buğdayın başağına, taze sütlü buğdaylara musallat. Buğdayların özünü emiyorlar. Tüm köy halkı, kadın, çoluk çocuk demeden torbasını kapan daldılar tarlaya sıra olup. Süneler elle toplanıyor tarlada olduğu zaman. Dağlara ilk gelindiğinde yine ilaç ve alevle yok ediliyor. Tarımsal savaş örgütü bu süneleri para ile alıyor. Kısa sürede bunlardan da kurtuldu köylüler. Rıza, görüyorsun yaşantımız hiç de kolay değil. Her gün bir sorun, yeni bir sorun çıkıyor dedi. Rıza, tarım yüksek mühendisi. Kardeşi ise veteriner. Toprakları öyle çok değil. Ama düzenli ve uygar, modern bir tarımcılık ve hayvancılık yapıyorlar. Köyde bunlara önder çiftçi diyorlar. Kendi köylülerine, komşu köylere yardım ediyorlar tüm sorunları için. Ağaçlarına bakıyorlar, hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarına bakıyorlar. Herkesle büyük bir yardımlaşma içindeler. Onun için yöre halkı sevmiyor, tapıyor sanki bunlara. Kendi işleri hafifledi mi öbür tarlalara, ahırlara gidiyorlar. Yanlış uygulamaları düzeltiyorlar. Hayvanlara ilaçlar veriyorlar. Sordum Rıza'ya, ne alıyorsunuz bunlardan? Rıza her zamanki gibi yine güldü, yanıtladı sorumu. Sevgi, yetmez mi? Melek kız anlatıyor. Günler gelip geçiyor. Bir gün çoban Mustafa'nın kızı Melek ile karşılaştım. Çok uzaktaki kuyudan dönüyordu, sırtında su kırbası. O korkunç sarı sıcakta tarlada çalışanlara su taşıyordu. Yardım edeyim dedim. Kabullenmedi. Yürümeye başladık. Melek de çok okumak istemiş. Ama okul olmadığı için kavuşamamış bu isteğine. Niceleri gibi. Okulsa çok uzak bir köydeymiş. Nasıl gitsinmiş oralara? Hem anasına babasına kim yardım edecekmiş o giderse? Doluydu gözleri. Sabahleyin uykuya doyamadan kalkarız. Haydi işe. Anama yardım ederim. O hamur yoğururken, yufka açarken çoğu kez ben yakarım ocağı. Ortalığı toparla, sil süpür, haydi suya. Ben saati bilmem ama bilenler diyor. Kuyu ile su getirdiğim yerin arası 2 saati buluyormuş. Sonra hayvanların ardında koşturup dururuz. Dışkılarını toplarız. Koyarız tenekelere. Onlar gider, biz gideriz. Şey yaptılar mı hemen eğilip alır, koyarız tenekeye. Tezek yapmak için. Samanla karıp yuvarlarız. Duvarlara yapıştırırız. Kuruyunca da yakarız. Bu fistanı mı? Bu fistanı köylülerle ben diktim. Bir bilen var köyde. O yardım eder. Öğrenip gittim. İyi kötü dikiyorum işte. Makine mi? Ne gezer makine? Şu eller hangi güne duruyor? Tabii makine olsa daha iyi olur. Daha iyi olmaz mı hiç? Tarlamız mı? Ne gezer tarla? Kim yitirmiş ki biz bulalım? Ama Ezu anam bütün gün vınlayıp durur. İki cırcıp arasındaki kuru yeri, çakıllı yeri alalım diye. Ah bir alabilsek... Bak bakalım taşı çakılı kalır mı? Alimallah 3 günde ayıklarız hepsini. Ama nasıl alacağız? Ben bilemiyorum. Anama bakarsan alabilirmişiz er geç. Ne diyeyim? İnşallah diyorum. Rızagiller söz verdiler. Bize 1 çift koyun vereceklermiş. 3-5 tavukla 1 de horoz. Koyunlar 2 tane doğurdu mu? Eder 2 misli. Sütüydü, yünüydü, tavuklarını yumurtasıydı. Neyim geçinir gideriz. Doyar kör boğazımız. Olur biter öyle değil mi? Soluk soluğaydı. Ne kadar ısrar ettiysem vermedi su kırbasını taşımam için. Sana göre değil dedi. 2 adım gittin mi soluğun kesilir. Öyle değil mi? Bir köyden geçiyorduk. Azıcık dinlenmek istedi. 3-5 köylü kadın geldi yanımıza. Söz sudan açıldı. Siz nereden çekersiniz suyu dedi bir tanesi. Ne çekmesi dedim. Ne çekmesi olacak? Su çekmesi. Kim çeker sizin oralarda suyu diyorum. Bizim oralarda su pek çekilmez. Borularla evlere gelir su, çeşmeler vardır, oralardan akar, akıtılır. Anlamadılar, bir değnek alıp yere çizmeye başladım. Boru nedir, musluk nedir, masal dinler gibi dinliyorlardı. İşte şu demiri kıvırınca su şarradan akar, işini görünce kapatırsın musluğu, su artık akmaz. Kimi evlerde bir başka musluktan da sıcacık su akar. Kabuk acağı, bulaşığı, çamaşırı yıkarsın. Şöyle tekneler vardır, içine girip yıkanırsın. Ya aşınızı neyle pişirirsiniz ki? Yemeğimizi de ocaklarda pişiririz. Tezek mi yakarsınız? Utandım. DNA'yı yeniden alıp hava gazını, tüp gazı, gaz ocağını, elektrik ocağını, fırını dilimin döndüğünce anlattım. Ama gözlerim dolu doluydu. Neden saklayayım? Ne? Kibriti çakınca alev mi çıkar? Yakmaz mı evinizi, damınızı? Yakan da olur. Kimi zaman şu tüplerden patlar, alevler sarar her yanı. İnsanlar ölür, evler yanar. Kimi zaman şu borudan gazlar sızar. Bunlar da öldürür insanları. Daha neler neler. En iyisi alevli olacak, dedi birisi. Alevli dediği gaz ocağıydı. Neyse oluyormuş, ne dumanı ne pisliği. Pompalayıp tuttun mu kibriti, yılan sesi verip yanı veriyormuş. Ama çok paraymış. Nereden bulacaklarmış bunca parayı? Ah, bir para olsaymış. Tezek yakmaktan, yansın diye tezeyi üflemekten bıkmışlar. Tak demiş canlarına. İki atlı jandarma geçti. Devriyeler dediler. Bu jandarmalar hep dolanırlar böyle. Bütün gün, bütün gece. Şuraları hep mayınlıdır. Kaçak geçmesin diye bunlar gözetleyip dururlar. Mayın da derdin büyüğü. Meledin nerede gömülü olduğu belli değil. Gözünün alabildiğine mayınlıdır bu topraklar. Bastın da ayağını kaldırdın mı? Gittin öte dünyaya. Paramparça oluverirsin alimallah. Melek, epey dinlendim. Gideyim artık, dedi. Millet yanmıştır susuzluktan. Gözlerler yolumu. Kırbayı vurdu sırtına. Uzaklaştı. Susuzluk deyince aklıma susuzluğum geldi. Dudaklarım çatlamıştı. Mataramdaki su ise çoktan bitmişti. Bir kap su istedim kadınlardan. Kimse kımıldamadı yerinden. Bir tuhaf bakıyorlardı. Mataramı işaret ettim. Su dedim. Biraz su istiyorum. Yandım. Mataramın kapağını açıp yere çevirdim. Düşen tek damlayı toprak yok etti o anda. Kadın eve girdi. Biraz sonra bir maşrapayla döndü. Maşrapayı aldım. Şaşırdım. Bulanık bir suydu bu. Karamsı. İçsen bir türlü, içmesen bir türlü. Duraksadığımı görünce konuştu kadın. Kusura kalma Tanrı misafiri. Kusura kalma. En iyi suyumuz bu. Kusura kalma. Ne yapalım? Bizim de suyumuz bu. Hem de en iyisi. Suyun içinde bir şeyler vardı. Mendilimi çıkarıp süzerek bir yudum aldım. Kekremsi, toprak ve yosun kokulu bir suydu bu. Eğer su denebilirse. Maşrapayı uzatırken sağ olun dedim. Sağ olun. Biliyor musunuz? Yakında sizler de doğru dürüst suya kavuşacaksınız. Devlet baba kuyular açtıracak buralara da. Çeşmeler yaptıracak. Çok uzaklarda kocaman kocaman dereler var. Nehirler var. Irmaklar, göller var. İşte bunların suyunu tutacaklar. Koca koca bentler yapıp bitirecekler bu suları. Sonra borularla akıtacaklar köyünüze de, tarlalarınız artık böyle çatır çatır yanmayacak susuzluktan. Tertemiz sular içeceksiniz. Böyle kurtlu değil. Devlet köylerde kuyuları aça aça yaklaşıyor buralara. Bu toprakların altında çok su var. Makineler var. Eşiyor toprağı. Eşiyor, su çıkıyor tertemiz. Şöyle demirler dikiyorlar, pervaneler takıyorlar. Yel estikçe dönüyor pervanelerde, suyu çekiliyor aşağıdan. Su kaçırmayan odalar yapıyorlar. Birikiyor buralara sular. Sonra çeşme yapıp akıtıyorlar. Heye, biz de duymuşuzdur böyle bir şeyin olduğunu. Ama görmemişizdir. Diyorlar, diyorlar ama hani nerede, ne zaman? Sahipsiziz, soranımız yok, edenimiz yok. Kalmışız şöyle yazıda, böyle yalın yapıldak. Seçim zamanı şehirden adamlar gelir, oylarımızı isterler. Bize verin derler, diller dökerler, yeminler ederler. Alırlar oylarımızı, sonra kodunsa bul. Siz de onlara oyunuzu vermeyin. Öğrenin artık kime oy vereceğinizi, dedi bir genç adam atından inerken. Sonra ekledi elini uzatırken. Ben öğretmen Musa Dilek, hoş geldiniz buralara. Oralardakilere isimleriyle sesleniyor, hallerini soruyordu. Aziz nasıl oldu? Tanrı senden razı gelsin Musa Örtmen. İyidir, hastır, iyi olmuştur sayende. İçmiştir getirdiğin ilaçları, hapları, iyi olmuştur. Tarlada çalışmaktadır şimdi sayende. Bahar gelen de örtmene bir kuzu keseceğim der. Başka şey demez. Çok hoşnut kalmıştır senden. Öğretmen Musa güldü. Ötelerde oynayan bir çocuğa seslendi. Muhittin, gel bakalım, gözlerin nasıl olmuş? Çocuk çekinerek geldi. Elini öpmek istedi öğretmeninin. Beriki öptürmedi. Öğretmen Musa çocuğun gözlerine baktı yakından. Sonra çantasından çıkardığı bir şişeyi aldı. Şimdi ikişer damla daha. Ondan sonra tamam. Damlattı. Temiz bir pamukla sildi. Çocuk bağırdı. Yandım anne! Yine yaktı Musa emmo! Varsın yaksın. Hemen geçer. Yaktı maktı ama iyi de etti değil mi? Heye! Dedin Muhittin. İyi etmiştir. Haydi vallahi şimdi. Bak dediğim gibi pis ellerinle bir daha gözlerini silersen o resimli kitabı başkasına vereceğim. Şimdi bana Ali Rıza'yı çağır. Koş bakalım. Ali Rıza da geldi. Diz kapağı sarılıydı. Musa öğretmen sargıyı açtı. İlaçlarla temizledi. Bir merhem sürüp yeniden sardı yaralı dizi. Haydi sen de kaybol bakalım. Sonra gülerek döndü kadınlara. Size gelince iyi haberlerim var ey kadınlar. Toplanın bakalım şöyle. İki aya kalmaz suyunuz gelecek. Kuyular açacaklar buraya da Çalıköy gibi. Hani anlattım ya geçenlerde artezyen diye. Ondan buraya da yapılacak. Kaymakam bu müjdeyi ver dedi gider gitmez. Ben de veriyorum bu müjdeyi. Sözü ağzında kaldı. Kadınlar ellerini ağızlarına götürüp hep bir ağızdan lülü çekmeye başladılar. Öğretmen Musa gülerek zılgıt çekiyorlar. Bir şeye sevindiler mi? Bir şeyden hoşnut kaldılar mı? İşte böyle lülülü çekerler. Zılgıt çekmek denir buna dedi. Akşam eve dönünce atı Efkar dayıya uzatır uzatmaz ben de zılgıt çekmeye başladım. Ama beceremedim. Onları iyi bir güldürdüm. Hiç olmazsa bu işe yaradı. Hayrola bu zılgıt neden? Şuradaki köye iki aya kalmaz su gelecek. Onu kutluyorum. Mutluydum, kıvançlıydım. Tamam. Urfa yollarında. Komşu köyden Veli geldi. Sazı elindeydi. Daha önce gelmek istermiş. Ama işleri varmış. Kusura bakmamalıymışım. Veli'nin sazı da sesi de ünlüymüş bu yörede. Dillere destan. Yemekten sonra bize Urfa türküleri söyledi. En çok Ezogel'in türküsüyle Maral türküsünü sevdim. Kocaman bir ay doğmuştu. Tek tek dağlarının ardından. Cırcır böcekleri cızlıyordu durmadan. Ötelerde ara sıra köpekler uluyordu. Gökteki yıldızlar yine tutulacak gibiydi. Aşık Veli çalıp söylüyordu. Herkes büyük bir suskunluk içinde karşı damlarda içilen cigaraların yanıp sönmesi ateş böceklerini andırıyordu. Dert ekerim, derdim çok. Dert ekerim, çiftçim gam, tarlam hicran. Sürdükçe dert ekerim, ağlarım, bilenim yok. Gözyaşım silenim yok. Yaralarım tazelendi, dermanıma gidenim yok. Veli'nin sesi de, saz çalması da çok güzel, sazı da. Sazının göğüs kısmı, sapı, sedef nakışlar içinde. Urfalı Aziz, çekirge usta yapıyormuş bu sazları. Traktöre atlayınca ver elini Urfa dedik sabahtan. Aziz Usta'nın dükkanı çarşı içinde, bir handa. Bizi görünce yapmakta olduğu sazı bıraktı. Fırladı yerinden, Rıza'ya, öbürlerine sarıldı. Vay vay, hoş gelmişsiniz, safa gelmişsiniz. Başım gözüm üstüne, hoş gelmişsiniz, buyurun buyurun. Kısa iskemleler var burada, kürsü diyorlar. Kürsülere oturduk, beni de tanıştırdılar. Aziz Usta söylendi ve tam 5 bardak çay içirdiler, ikram. Sazın nasıl yapıldığını anlattı bana. Bu ceviz ağacının kütüğüdür. En iyi saz cevizden yapılır. Bir de yaprak saz vardır. Ayrı ayrı parçalar yapıştırılır. Yaprak yaprak. Şu gövde bölümü çıkar ortaya. Ama ben en çok oyma saz yapımını severim. Şu koca kütüğü alırım. Şu aletlerle ana biçimini veririm. Şu aletlerle de yavaş yavaş ince işlerine başlarım. Göğüs bölümünü yapıştırırım. Sapını sonra perdelerine takarım. Sedefleri keserim. Şu nakışları da hafifçe oyduğum yerlere yapıştırırım. İşte böyle. Saz çıkar ortaya. Aziz Usta'nın dükkanı çiçek içinde. Bir çiçeği kokladığımı görünce kalkıp tutuşturdu tenekeyi elime. Al bunu. Ankara'ya gidince bizi hatırlarsın koklarken. Bu çiçek burada senin dükkanında daha güzel. Aziz Usta kalsın dedimse de almadı. Çiçeğin tohumlarını işaret etti. Bak şimdi. Şunlar var ya şunlar. Buralarda zamanla bir sararma olacak. Sonra içindeki tohumlar kararacak. Çörek otu gibi. Ama daha ufağı. Bunları yavaşça silkele. Tohumlar dökülür. Bir kutuya biriktir. Sonra bunun gibi boş bir zeytinyağı tenekesi al. Tenekenin önce altını bir çiviyle del. Suyun çıkması için. Sonra yine çiviyle tenekenin sağını solunu falan. Çeşitli yerlerinden del. İçine bir güzel toprak doldur. Bu tohumları da o deldiğin yerlerden içerek. Zamanla çiçek buralardan çıkacak, pek hoş olur. İşte tıpkı şunun gibi. Anlamışsan? Anlamıştım. Kucağımda reyhan çiçeği tenekesi, aynı Zeliha Parkı'na gittik. Yani buranın deyimiyle Anzelha Parkı'na. Doğru söylenişi aynı Zeliha. Zeliha'nın gözü anlamına geliyor. Kocaman bir havuz var burada. Yanında Halil Rahman Camii. Havuzda kutsal balıklar var. Kimsenin el süremediği. Süremediği değil de sürmediği. Halk bu balıklara karşı çok saygılı. Tutmak, öldürmek yasak. Zaten kimse tutmuyor. Üstelik haşlanmış nohut, marul yapraklarıyla besliyorlar. Gölün kıyısında haşlanmış nohut, marul satan çocuklar, adamlar var. Havuzun kıyısınca yürüdünüz mü, balıklar da sizinle birlikte geliyor. Ara sıra kafalarını çıkarıyorlar. İnsanlara böylesine alışkın bu balıklar. Havuzda bir de ne var bilir misiniz? Su topu oyunu için iki fileli kale. Çocuklar tıpkı balıklar gibi yüzüyor. Balıklarla kucak kucağa, iç içe. Balıkların öyküsü de var. Buralarda yüzyıllar önce yaşayan insanlar putlara tapıyorlarmış. Kral Nemrut'un gelecek günleri okuyan bir bilimcisi varmış. Bu bilimci bir gün kralım demiş. Bir gün bir çocuk gelecek dünyaya. Bu putların hepsini kıracak. Kral küplere binmiş, buyruk vermiş. Ne kadar çocuk varsa, ne kadar çocuk bekleyen kadın varsa hepsi öldürüle. Nemrut'un karısı Zeliha da karnında çocuklu. Yalnızca bu Zeliha kaçıp kurtulmuş şimdiki gölün yanındaki bir mağaraya saklanmış. Çocuğunu burada doğurmuş. Ceylanlar, geyikler gelip sütlerini vermişler. Çocuk 7 yaşına kadar böyle büyümüş. Adı İbrahim imiş. Sonra bir gün İbrahim çıkmış ortalığa. Tüm putları yer ile bir etmiş. Yakalamışlar İbrahim'i. Şimdiki gölün bulunduğu yere dağlar gibi odun yağıp yakmışlar. Sonra İbrahim'i de yöresindeki tepenin üstünden mancınıkla bu ateşe atıp cezalandırmışlar. Ne var ki yanan odunlar balık, ateşlerde su olmuş. Yani İbrahim kurtulmuş. Sonraları İbrahim çocuk, ileride İbrahim peygamber olarak yaşamış gitmiş. Put dönemi de böylelikle bitmiş buralarda. Öykü bu ya. Koluma dövme yaptırıyorum. Köydeki ve yöredeki insanların kadın erkek, çoluk çocuk hepsi dövmeli. Alınlarında, yanaklarında, tam burunlarının uçlarında, kollarında, her yanlarında dövme var. Bu bir inanış. Şeytan dürttü. Acaba nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor da bu mor mor nakışlar deriye işleniyor? Çıkmamacasına. Madem ki merak ediyorsun, sana da yaptırırız, olur biter. Eve yaşlı bir nine geldi. Buraların en usta dövme yapıcısıymış. Şaka maka derken kolumu uzattım. Pek kolay görünmeyecek bir yerini işaret ettim. Yaşlı kadın sabunlu bir bezle kolumu bir güzel sildi. Sonra bir tavuk tüyü çıkardı. Yanında getirdiği şişeden kara bir sıvıyı fincana boşalttı. Tavuk tüyünü batırıp koluma nakış çizmeye başladı. Bu bir kilim nakışıydı. 5-6 tane dikiş iğnesini yan yana getirdi. İplikle hepsini topluca bağladı. Yan yana bağlanmış iğneleri kolumdaki nakışa batırıp çıkarmaya başladı. Önceleri sinek ısırır gibiydi bu batırışlar. Ama giderek acımaya başladı. Çünkü kimi kez aynı yere batırıyordu iğneleri ve minik minik kan çıkıyordu. Bu acıya bir süre dayandım. Nakış da şöyle fasulye kadar işlenmişti. Bir aralık dayanamadım. İstemem, yeter artık dedim. Yaşlı ne kızdı. Sen erkek değilsen neden dayanamıyorsan? Ayıp değil mi? Koca adamsan üstelik. Tamam nine, benim erkekliğim bu kadar. Bir şeyi merak etmiştim, oldu, tamam. Kolumu çektim. Yöremdekiler yine gülüyorlardı bana. İğnelenmemiş yeri sildim, nakışları yani. Bu sıvının içinde barut, baca isi ve kadın sütü varmış. Bu sıvı iğnenin battığı yerlerden içeri giriyor, deri altına. Ertesi gün kolum biraz şişti. İster misin, dedim kendi kendime, tetanos kapayım. Üstelik bir hafta falan da su değmeyecekmiş. Bir ilaç kapağını aldım, kaynattım. Dövme yapılan yerin üzerini kapattım. Sargıyla sardım. Böylelikle mikroplardan korundum. Bir hafta sonra açtım. Kabuk bağlamış. Zamanla o kabuk da düştü ve kolumda mor kara bir nakış vardı artık. Şeyh Muz ile tanışıyorum. Melek kız yanındaki çocuğu işaret edip "Bu Şeyh Muz'dur ve de benim ağabeyimdir." dedi. Şeyh Muz ile tanışmam, arkadaş olmam böyle başladı. Şeyh Muz da babası gibi hayvan güdüyor, dağ bayır. Tanıştığım tüm çocuklar gibi Şeyh Muz da okumak istiyor. Dedim ya, istiyorlar, istiyorlar. Ne var ki gidemiyorlar. Çünkü okul yok. Okul olan köy çok uzakta. Hali vakti iyi olanların çocukları traktörle atla gidip geliyorlar okula. Yani yoksullar okula gidemiyor, okuyamıyorlar. Acı değil mi? Şeyh Muz'un bir tutkusu var. Arkasından iz bırakıp giden uçaklar. En çok da bu iz neden oluyor, bunu merak ediyor. Bir gün onların izine bakarken dalıp gitmiş. İki hayvanı yitirmiş. Ağadan da bir hayli dayak yemiş. Hayvanları sonra bulmuş ama çok kötü dayak yemişimdir. Sırtlarım ve de kollarım çok ağrımıştır dedi. Oturduk duvarın üzerine. Bu uçakları giderken artlarından bıraktıkları duman izlerini, nedenlerini anlattım. Kocaman bir çoban köpeği geldi. Bu kadar büyük çoban köpeği görmemiştim. Korktum. Çektim ayaklarımı yukarı. Korkma, bu bizim uyanıktır ve de babamındır. 200 davara sahip çıkar. Nerede hasta koyun var, kaldırır onları. Gidemeyen oldu mu, gelir babamın yanına, boyuna ürür. Haber verir gibi. Eşi benzeri yoktur buralarda. Duvardan inip sevmeye başladı köpeği. O ise kocaman al dilini çıkarmış yalıyordu Şeyhmuz'u iştahla. Haydi, tamam uyanık, hemen eve gidesin artık, haydi. Uyanık oralı olmadı. Oyun istiyordu sanırım. Haydi uyanık, hemen eve gidesin demişimdir. Haydi yallah. Uyanık yine oralı olmayınca Şeyhmuz köpeğin sırtına biniverdi. Şaşırdım. Hey diye bağırdım. Ne yapıyorsun? Belini kıracaksın köpeğin. Yapma dur. Şeyhmuz oralı olmadı. Ben küçükken hep bunun sırtına binmişimdir. Alışıktır. Ama o zaman sen küçüktün. Şimdi seni çekemez. Ne var ki Şeyhmuz ayağını yerden kesmiş, uyana tıpkı eşeğe biner gibi binmişti. Sonra indi, döndü yanıma. Uyanıkta uzandı ayaklarımızın dibine. Kulağına konan sineklerden rahatsız, horultulu bir uykuya daldı. Şeyhmuz ile oradan buradan, kent yaşamından, okullardan, uçaklardan, motorlardan, gemilerden söz ettik. Hepsini geç, ah bir okuyabilseydim, ah bir okuyabilseydim, şu koca harram benim olmuş kadar sevinirdim. Belki daha fazla. Musa Örtmen gibi olsaydım. Musa Örtmen okutur, adamlar eder. Doktordan ilaçlar alır. Yaramızı onarır. Gözlerimizi ilaçlar. İki sanlık kitabı var. Ah bir okusaydım çizmelerim olurdu. Nahiye müdürü gibi. Külot pantol falan. Bak şu ayaklarıma. Dikenden, çalılardan, çakıldan yara. Nasır içinde. Ya seninkiler? Yine utandım. Sıkıldım. Sanki tüm bunların sorumlusu benmişim gibi. Bak Şeyhmuz, gün olacak buralarda da okullar açılacak. Gün olacak topraklarınız olacak. Ağlardan kurtulacaksınız. Sularınız olacak, yollarınız ama er geç olacak. Benim ayağımın çatlaksız olması senin ayağının yaralarına iyi gelir mi? Gelmez. Yanlışlık ayaklarımızda değil. Sen de diyordun. Ağlar bizi boğaz tokluğuna çalıştırıyor. Sömürüyorlar yani. Bizi sömüren bu ağlar gibi. Ülkeleri sömüren başka büyük devletler, yani ağa devletler de var. O ağa devletler yoksul ülkeleri sömürür. İliğini, kemiğini yer bitirirler. Mallarını ucuza kapatmak isterler. Kendi mallarını pahalı satarlar. Onların kocaman kocaman fabrikaları var. Adam öldürmek için akla gelen her aleti yaparlar. Sanki her an tüm dünya birbirine girecekmiş gibi hava yaratırlar. Sen de kendi ülkeni korumak için durmadan bu silahlardan alırsın. Olması gerekenden fazla asker beslersin. Oysa böyle olmasa, o paralarla buralara da neler yapılmaz? Yollar, okullar, değirmenler. Aklına ne gelirse. Bak Şeyhmuz, başka yerlerde fakir fukara ne yapıyor? Diyelim ki arıcıdır adamlar. Kimisi denizden, gölden balık tutar. Kimisi nohut, fasulye, pirinç çeker. Şimdi bu işi yapanlar yan yana geliyorlar, birleşiyorlar. Anam dediydi geçen de, birlikten kuvvet doğar diye. Birleşiyorlar, birlik olunca da kuvvetleniyorlar. Kooperatif diye bir şey var, ondan kuruyorlar, birleşmek yani. Komparatif mi? Değil komparatif, kooperatif, kooperatif. Gün gelecek, buralarda da kooperatifler kurulacak. Kim ne iş görüyorsa, o işi görenler birlik olacaklar, kuvvetlenecekler. Gün gelecek sizler de birlik olacaksınız. Hep birlikte türküler çağırarak çalışacaksınız. Malınızı, ürettiklerinizi ona buna ucuza kapattırmayacaksınız. Evler kuracaksınız. Damızlık hayvanlar alacaksınız. Peynirhaneler kuracaksınız. Aha şu kadar toprağa kümesler kuracaksınız. Tavuklar olacak, yumurtalayacaklar. Makinalardan civcivler çıkartacaksınız. Peynirler yapacaksınız. Yağlar yapacaksınız. Traktör müraktör alacaksınız. Bu işler derin. Bilmem daha neler anlattım. Şeyhmuz ses etmeden dinlemiş sadece. İyi olur. Bir gün bunlar olursa hepsi iyi olur demişti. Anlattıklarım kafasını karıştırmıştı. Anladım. gideyim dedi. Yapılacak daha çok iş var. İş bitmez buralarda. Ceylan yavrusu. Sabahtı. Evde çalışanlardan Züleyha kadın kucağında bir ceylan yavrusuyla geldi. Dal gibi uzun bacaklı, kulakları dimdik, ürkek, gözleri daha bir güzel yavru, yavru ceylan. Burnu ziftle kapatılmış. Bağırdım. Kim koymuş bu zifti buraya? Hayvan havasızlıktan ölecek. Aman çıkartalım hemen. Züleyha kadın, yo, bu zifti çıkarırsak asıl o zaman ölür. Dur telaşlanma oğul, dedi ve ekledi. Bunlar var ya bunlar, tıpkı bebeler gibidir. Bebeler gibi nazlı, nazik. Yavruyken yakalandı mı, burunları hemen ziftlenir. Diyelim 6 ay kadar. Çünkü başka koku, yabancı koku öldürür yavruları. Bak şurada ekmek yapıyorlar. Yakılan yaprakların kokusu, pişen ekmek kokusu, hatta senin süründüğün o koku hemen öldürür buncağızı. Onun için burun ziftlenir. Sökeyim deme, bir şey olmaz. Ağzından alır soluğunu. Bakalım şehirde nasıl bakacaksın buna. Ne? Bu benim mi? Senindir. Sana Şehmus hediye getirmiştir. Sabah erkenden. Akşam kararlaştırdık. Yavru burada büyüyecek, sonra tek tek dağlarına bırakacaklar. Özgürlüğüne, yabanıllığına kavuşacaktı. Kim ve ne olursa olsun özgürlük çalmak yok. Zaten içim yanıyor. O otomobili av aklına düşen de. Tatilim bitiyor. Gelecek tatilde yine geleceğim. Söz verdim. Bakalım artezyenler açılmış mı? Suya kavuşmuş mu bu gariban insanlar? Okul açılmış mı? Daha şimdiden nasıl da merak ediyorum. Son gece ev doldu taştı. Herkes kendince bir armağan getirmiş. Nakışlı yün çoraplar, tiftik başlıklar, eldivenler, kilim, yastık, üzerlik otundan nazarlıklar, bir murra cezvesi, en küçüğünden, iki ceylan derisi, kurutulmuş ve içi doldurulmuş bir akbaba, tencere gibi kafesinde gakkabuk öten bir keklik. Ankara'ya otomobille döneceğim. Rıza'nın da işi varmış Ankara'da. İstersen vazgeç uçaktan demişti. Buradan Gaziantep'e otomobille gideceksin. Orada uçak bekleyeceksin. Bir sürü iş. Buradan bindik mi otomobile? Gaziantep, Adana, Pozantı, Aksaray, Şerefli Koçhisar, ver elini Ankara. Üzgün ama sevgiyle uğurlandık sabahın erinde. Arkamızdan sular döktüler. Su gibi akıp gidelim diye. Harran Ovası, toz duman arkamızda kaldı. Doya doya seyrettim yurdumu. Yol boyu, doya doya. Ne güzeldir memleketimiz. Bir mektup. 2 ay mı ne geçti aradan, mektup geldi oradan. Keşke hiç gelmeseydi. Evet, gönderdiğin armağanlar da geldi. Hepsi sahiplerine verildi. Şehmuz o renkli kitaplara, defterlere, alfabeye, kalemlere falan çok sevindi. Melek kız da nakış dikiş takımlarına. Bizler de o güzel armağanlara teşekkür ederiz. Onlara baktıkça seni anıyoruz. Sana güzel bir haberimiz var. YSE'nin yani yol su elektriğin mühendisleri o iki köye de geldiler. Artezyen açma çalışmaları başladı. Su ilk ağızda bulundu. Gelecek yıl geldiğin zaman o kurumuş, çatır çatır çatlamış toprakları yemyeşil bulacaksın. Suyu içerken de mendilinle süzmeyeceksin. Sana billur gibi sular, ayranlar sunacaklar. Sana bir de üzüleceğin bir haberimiz olacak. Eğer Şehmuz yazmamızı istemeseydi yazmayacaktık. Elden ne gelir? Şehmuz tutturdu illaki yazın diye. Biz de yazıyoruz. Ne kadar üzüleceğini bile bile. Dedim ya, elden gelen bir şey yok. O senin tanıdığın çoban Mustafa, yani Şehmuz'un babası, koyunlarını almış, her zamanki gibi yaylıma götürmüş kavalını çalarak. Bilirsin Mustafa çok iyi kaval çalardı. Uyanık da yanında, koyunların can bekçisi. O gece köye dönmemişler. Eh olur, sabah döner demişler. Demişler ama sabahleyin de dönmeyince telaşlanmışlar. Koyunlar sağılacak, sütleri alınacak. Koyunların sahibi deli olmuş. Bu demiş, koyunları alıp sınırı geçti. Kaçtı Suriye'ye, sattı oralarda. Fakat bizim bildiğimiz, tanıdığımız çoban Mustafa böyle bir iş, hele hırsızlık yapacak tipte bir insan değil. Aksine yoksul ama namuslu, güvenilir bir kişi. Buna olasılık yok dedik. Şehmuz yollara düşmüş, yaylım yerlerini tek tek dolaşmış. Bir yerde sürüyü görmüş, tam sınırın yakınında. Hayvanlar birbirlerine sokulmuşlar. Başlarında uyanık, sıkıntılıymış. Şehmuz bağırmış. Baba, baba diye. Yeniden bağırmış. Baba, baba. Neden sonra bir inilti gelmiş yaşamasız. Su, su, yandım su diyormuş. Şeyh Muz yeniden bakınmış sesin geldiği yana. Bir de ne görsün. Babası Mustafa mayınlı topraklarda orada yatıyor. Neredeyse paramparça. Gördün oraları tekmil mayınlı, mayınlı topraklar. Anladık ki koyunlar mayınlı topraklara kaçmış. Mustafa da buralarda mayın yoktur diye arkasından gitmiş. Ne yazık ki ayağını bir mayına basmış ve kaldırılınca da dedik ya mayın ayağını basınca değil kaldırınca patlar ve Mustafa ayağını kaldırınca mayın patlamış. İki gün ölüm kalım savaşı vermiş. Şeyh Mus çocuk ne yapsın? Dayan babam dayan demiş. Şimdi geleceğiz dayan benim babam dayan. Akbabalar, kartallar, kargalar dolanıp duruyorlarmış Mustafa'nın tepesinde. Kan kokusunu çoktan almışlar. Dolanıp duruyorlarmış. Şeyh Muz bir bakmış, uyanık bu kez babasının yanında. Dolanıp durur o kan seven kuşlara karşı sahibini korumuş. Şeyh Muz da bir iki taş alıp atmış. Biraz uzaklaşmış kuşlar. Derken Şeyh Muz soluk soluğa köye geldi. Bağırıyordu bir yandan. Ey köy halkı, buldum, babamı buldum. Babam mayına düşmüş, paramparça yatıyor ve yandım su diyor. Koşun, yetişin. Tüm köy halkı traktörlerle, atlarla, kimi yayan koşup geldi olay yerine. Evet sevgili arkadaşımız, gördüğümüz gerçekten tüyler ürperticiydi. Yürek parçalayıcı. Bir insan neredeyse paramparça, mayınlı topraklarda yaşamla boğuşuyor. Köpeği yanında, onu kurtlara, kuşlara karşı koruyor. Siz ama siz, köy halkı, hiç ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece acı acı, çaresiz bakıyorsunuz duruma. Ezo kadın yani karısı bağırıyor bir yandan. Mustafa'm, Mustafa'm, yiğidim benim. Ne edelim, ne yapalım, çaresiz, dayan Mustafa'm, dayan. Yanında kızı Melek bağırıyor. Baba, baba diye. Bizler yaşlı gözlerle bakıyoruz. Kadınlar dizlerini dövüyorlar. Feryat figan. Mustafa'nın sesi geliyor. Giderek yavaşlayan. Sadece su dediğini anlıyoruz. Evet, su, evet. Ama nasıl vereceksin? Nasıl gideceksin oralara? Mayının nerede olduğu belli değil ki. Zaten jandarma da fazla yaklaştırmıyor. Ne yapsınlar? Biz haberi alır almaz ilçeye, il merkezine gerekli haberi duyurmuştuk. Gözlerimiz yollardaydı. Kartallar, akbabalar, leş kargaları dolanıp dururlar. Kimileri kanatlarını bile çırpmadan öyle duruyorlar Mustafa'nın tepesinde. Uyanık havlıyor, yerleri eşeliyor. Derken jandarmalar bir iki el silah attılar. Kuşlar uzaklaştı. Kurtarma ekibi için yeniden haber ulaştırdık. Ne yazık ki yetişemediler. Biliyorsun, mesafe uzak. Hani görmüştük bir gün, pırpır dediğimiz askeri uçaklar var. Onlardan geldi, yakından uçtu, dolandı, dolandı, sonra uzaklaştı. Güneş tüm alevlerini sanki inadına çöl yazıya dökmüştü o gün. Zamanla tüm sınırı çölü ağır bir koku sardı. Dayanamadık, hane hane gerilere çekildik. Koku yine geliyor, hafif bir yeles işte. Pırpır uçağı yine geldi, 5-10 dakika yine dolandı, bu kez daha yakından. Gitti, yarım saat sonra yine geldi. Yine alçaktan uçarak kağıt torbalarla kireç atmaya başladı. Kireç paketleri düştükçe pat diye bir beyaz duman yükseliyordu Mustafa'nın üzerinden. Derken Mustafa kireçten bir mezara gömüldü. Mayın arama ekiplerinin yani başka bir deyimle kurtarma ekiplerinin gelmesinden bir gece önceydi. Baş sağlığına Ezo kadına gitmiştik. Ezo kadın anlattı. O sabaha karşı evin kapısı tıkırdamış. Kadın belki rüzgardır diye aldırış etmemiş. Daha sonra kapı tırmıklanmış. Gaz lambasını almış gitmiş kapının yanına. Dinlemiş dışarısını. Kapı yine tırmalanıyor. İniltiler de geliyormuş. Kapıyı açmış. Bir de ne görsün? Kapıda uyanık Mustafa'nın o sadık, o kocaman köpeği. Mustafa'nın köpeğinin ağzında Mustafa'nın kopmuş tek bacağı. Uyanık bu sadık köpek, o sahibinin kopuk tek bacağını ağzına alıp süreye süreye evine getirebilmiş. Hepimiz kahrolduk. Mustafa'yı sanki tümmüş sayarak o tek bacağı gömdük törenle. Biz evdeyken ve anlatırken Ezo kadın ağlamadan ağıt söylüyordu. Gözleri bir noktaya çakılı kapıya bakıp. Böyle mi gittin Mustafa'm? Böyle mi gelecektin Mustafa'm? Mustafa'm, Mustafa'm, Mustafa'm. Kitabın sonu, sayfa 72, 27 Ağustos 2002.